Ayrım 6.
Havada bulut. Aleko burunları yırtık kunduralarının üstünde, kısa pantolonundan parça parça, al al pislikten yanmış derisi gözüken apış aralarıyla, lacivert pantolonunun bembeyaz pantolon düğmesi, karışık saçları, insana sokulmaz ki, sokulsa, bakılmamış, aylardır yıkanmamış ağır insan kokusu duyuracağını tahmin ettiğimiz gömleğiyle, üvey ana elinde bir çocuk timsali halinde, bir küçük muvaffak heykel haliyle karşımızda bekler, benden 25'i alınca kaçar giderdi. Yorgu'ya küçücük kadehinden bir damla daha içtiği, Sofia'ya eliyle kadehini doldurmamasını işaret ettiği zaman, evvela İstepan'la çocuklar, sonra karidesçi, en sonra da Sofia odadan çıkarlarken yağmurun sesi yeniden başlar, hala alevi tüten kömürler konuşmaya başlardı. Biz konuşmazdık. Onda bir korku mu, bir arzusuzluk mu desem, yoksa korkunç bir genç kız çekingenliği mi başlar desem, bir şeyler başlardı. Buna pek arzusuzluk denemezdi. Evet, beni sevmiyordu ama bir erkek kucağının sarsıntılı, korkunç alemine gireceğini hissederdi. Bu bana benden evvel hiç erkek görmediği zannını verirdi. Ellerim Yorgia'nın ellerini, bir takım hazinelerden, gümüş ve altınlardan, servetten, saadetten bir şeyler yokluyor gibi, bir altın babası hasis gibi yoklardı. Bu ellerde her şeyi tutuyordum. Bütün bir dünya buradan, bu ellerden telsiz, mevcesiz içime ahenkler, musikiler getirirdi. Onda neşeli, zengin bir ömrü, belki de beraberce tadıldığı için hemen saadet derecesine yükseliveren sefaleti bulurdum. Dilimde şimdiye kadar duyamadığın tatlar duyar, gözümde bilemediğim bir insanlık rüyası, bir Walt Disney filminin renkleri uçuşmaya başlardı. Aralık odanın halkasına geçirilmiş kancayı açar, karidesçi, karısı odaya tekrar girerlerdi. Öteki odadan çocukların uykuda nefes alıp verişleri gelirdi. Karidesçinin ihtiyar anası kendi kendine söylenirdi. Gündüz gözüyle karidesçinin evini hiç görmemiştim. Bir gün daha ortalık kararmadan Yorgia'yı beklemek üzere kapıyı çalıyor, içeri giriyordum. Karidesçinin evi iç içe iki odadan ibaretti. İki odayı ayıran ortadaki kapı açıldığı zaman burası bir koridora benziyordu. Beni oturttukları oda karı kocanın yatak odasıydı. Sokağa nazır pencerelerin önündeki sedirde oturuyorum. Yanımda bir Singer dikiş makinesiyle bir takım kese kağıtları var. Kapının sağında duvarda halı taklidi Avrupa basması bir bezin hemen altında bir karyola, ayak ucunda iki resim iliştirilmiş bir ayna, karyolanın altından devrilmiş bir dikiş sepetiyle marangoz işi oyuncak bir çocuk arabası yarı yarıya gözüküyorlar. Daha ziyade sedire yakın, insanı sıhhatli gösteren bir aynalı dolap var. Bu dolabın içini görmek merakı beni sarıyor. Yerden üstünde iğneleri muntazam dizili kağıttan bir pembe iğne danlığı kaldırırken duvara asılı pırıl pırıl bir terazi gözüme çarpıyor. Elimdeki iğne danlığı iki satıhlı bir etajerin alt gözüne bırakıyorum. Vakit geçiyor. Dışarıda dolu yağıyor. Bir aralık oda ne kadar karardı. Aynaya bu aralık bir iki laf söyledim. Demin apaçık yüzümdeki çizgiler, göz kapaklarımdaki şişler hakkında kendi kendine konuşan aynada hava kararınca adeta genç, sevimli fakat meyus bir adam bulmuştum. Aynaya, birbirimizi aldatmaya lüzum yok efendi, demişim. Hızlıca söylemiş olacağım ki, dışarıda yaktığı mangalı içeriye sokmaya çalışan Sofia seslendi. Gelir, meraklanma, gelmezse gider evinden getiririm. Meraklandığım yok madam, diyorum. Gelecek elbet, dışarıda dolu yağıyor da. Bırak yağsın, bizim mangal yandı ya, korkma. Getireyim mi? Biraz kokuyor ama. Aman getirme, bana pek dokunur. Üstüne bir iki karanfil atarım. Buraya getirme. Burada bırakayım da kızın başına vursun, değil mi? İhtiyar çapkın seni. İki ayda ihtiyarladım. Ben madamdan çok aynaya kızıyorum. Namussuz ayna. Ne dedin? Sana değil Sofia, aynaya. Madam Sofia söylenmekte devam ediyor. Ben dinlemiyorum. Bu odada ne çok eşya var yahu. Buna komodin mi derler? Ne derlerse desinler. Hadi komodin diyelim. Onun yanında kaneviçe bir resim var. Atları dizgini azıya almış bir kızağın içinde kara sakallı kürklü bir adamla pos bıyıklı, hareketsiz, atların bu gidişi kendisine vız gelen bir arabacı. Sakallı adama sokulmuş kızı daha şimdi fark ettim. Kızın yüzü gözükmüyor. Sırtında beyaz bir kürk var. Atların yanı başında koşan köpek, bu koşan kızağa göre hareketsiz, adeta durmuş halde. Bu bir resim yanlışlığı olsa gerek. Resimden de anlarmışım ya. Cam vuruluyor. Erken geldi bu akşam. O da benmişim, camlar benmişim gibi bir yerimde bir sarsılma duyuyorum. Kapıyı bulamıyor, sesleniyorum. Madam, madam. Madam içeriden bağırıyor. Anlaşıldı, anlaşıldı. İçerideki odadan marsık kokusuna karışmış bir karanfil kokusu. esrar kokusunu hatırlatan güzel bir kokuya karışmış, gözleri benden çok uzakta, saçlarında kırmızı mendil sarılı kız kimdir? Şişeyi açıyorum. Karanfil kokusu uçmuş, anason kokusu odayı dolduruyor. Dolu dinmiş, bir tabakta soğuk karidesler kırmızı, adeta ateşli. Artık nefes almadan okuyordu. İnkılapçı Gençlik 82, 20 Mart 1943 ve Büyük Doğu'daki tefrikada da yer almıştır. Yorgiya'nın Mahallesi. Dipnot: Büyük Doğu Dergisi'nin 22 Şubat 5 Temmuz 1946 tarihli 17-36 sayılarında roman başlığı altında 20 bölüm olarak yayınlanan tefrikadaki sıraya göre 1 Nisan'da bir erik ağacıyla konuştum ve Mehmet Bey'e göre adlı öyküler burada bulunmaktadır. Sait Faik'in kitabını almadığı bu iki öykü sırasıyla 94. ve 97. sayfalara tarafımızdan eklenmiştir. Dünya yüzünde gördüğüm şehirlerin mahallelerini hep böyle perişan, dalgın, meyus dolaşırdım. Tahlil edemediğim öyle tuhaf yumuşaklıklar, acılar duyardım. Bana öyle gelirdi ki her geçtiğim mahalleden bir şeyler isterdim. Kapı önünde yarı çıplak, arzu içinde bir genç kız görürdüm. Cam siler, ev süpürür, halı silker yahut elinde bir bıçakla bir soğan soyardı. Derisinden burnuma aşina bir koku gelir. Bu eve yerleşmek, bu kıza akşamları yarın yapacağı yemeklerin erzakını getirmek, bu kızın boynuma atılması. Çocuklar görürdüm, benimdiler. O genç kızın kokusunu taşırlardı. Çamaşırlar görürdüm, tüterdi, uçardı, yabancı değildiler. Bir erkek çocuk kalın bilekleri, altın tüylü ensesi, perişan saçları, çıplak ayakları, sarı mintanıyla sanki arkadaşımdı. Beraber balık, dut satmıştık. Beraber kavga etmiş, günlerce görüşmemiştik. Bir akşamüstü ikimizin de içinde insanlığımızın en temiz hissi belirmişti. Bu arkadaşlık hissiydi. O akşam kimlerden, nelerden bahsetmemiştik. Uzun günler kavgalı iken birbirine değen gözlerimizde neler okuduğumuzu anlatıp gülmüştük. Seviştiğimizi o zaman nasıl anlayıvermiştik? Kavgamızın sebebi ne kadar silik, gülünç, uzak, sevimliydi. Her mahallede bir korku, bir dost, bir ev, bir kız, bir oğlan, bir nine, bir ana, bir saadet bırakmış çıkardım. Döner mahalleye bakar, bir kahramanlık, bir yabancı hayat tanımak, yaşamak arzusuyla ayrılırdım. Her yerde belki yaşamadan yaşadım. Bir evde doğdum. Komşuda esmer bir kız sevdim. Sabahleyin uyandığım zaman onun belirsiz hayaliyle uyanırdım. İçimde o vardı. Nereye gidersem beraber giderdi. İşimde karşımdaydı. Onu akşamleyin komşu kızlarıyla kapı önünde gördüğüm zaman ne vakit bütün mahrumiyetlerine, kederine, sevincine, derdine, dertsizliğine katılacağımı, onunla nasıl beraber üzüleceğimi, sonra nasıl gülüşeceğimizi, ellerini, yüzünü, dudağını, gözünü, diz kapağını, dirseğini, boynunu, kulağını, dişini nasıl öpeceğimi bir saniye içinde düşünmeden görür gibi olur, duyardım. Herkeste olduğu gibi bende de bir şey olurdu. Kalbim tak eder, durur gibi olur, sonra başlardı hızlı hızlı atmaya. Kim böyle söylemez? Hangi insanoğlu içinde bu acayip, bu tatlı duraklayıp koşuşmayı duymadı? Çoktan beri böyle mahalleleri dolaşmıyordum. Şehrin büyük caddesinin o cazip havasına karışmış sürüklenirken, Yorgiya'yı tanıyınca mahallesini, evini de tanımak arzusu yeniden bende canlandı. Sanki 20 yaşına dönmüştüm ama bu dönüş o zamanki oluş değildi. Bu nihayet bir bilmeyerek tesir altında taklitti. Mahallelerde muayyel sevgililerle yaşaya yaşaya asıl sevgiliyi bulmak nasip olmamıştı bana. Bir çipil akşamüstü, beş parasız, uzak bir semtten uzak evime dönmek için yayan yürümeye mecbur kalışımın gününde o güzel tramvay, o içindeki insanlar, o buğulu ıslak camlar nerede bu, nerede onlar? Şimdi tramvaya atlayabilirdim. O ıslak insan, nefes, ayak kokulu tramvaya, insanların içine. Param var. Tramvaya atlayabilirim. Ne demek istediğimi ben de bilmiyorum. Yalnız yürümem, o tramvaya atlamamam lazım. Ama yorgunum, bitkinim, yalnızım. Nihayet anladım. İki tarafından karanlık yokuşlar, fakir evler inen bir sel yatağı. Yukarıdan aşağı evleri, caddeleri insanlarıyla yuvarlanır gibi inen bu yokuşların manzarası görülmemiş bir şey gibi. Bir tarafında randevu evlerinin, öte tarafta umumi evlerin kaynaştığı bölge. Karidesçiler, elektrik amelesi, ekmekçi, sirkeci, marangoz çırağı, garson, berber, akordiyoncu, kitaracı, bar artisti, revü figüranı, terzi çırağı gibi esnafın birbiri üzerine yığıldığı yokuşta birbirine karışmış her din ve mezhep, Türk, Rus, Ermeni, Rum, Nasturi, Arap, Çingene, Fransız, Katolik, Levanten, Hırvat, Sırp, Bulgar, Acem, Efganlı, Çinli, Tatar, Yahudi, İtalyan, Maltız, daha her türlü milletin birbirine karıştığı bu garip mahalleden sel yatağına her akşam küçük figüran kızlar iner. Onların ve terzi kızlarının arkasından berber çırakları yürür. Berber çıraklarının arkasına da burma bıyıklı bir Arnavut takılır. Perdeleri çekilmiş bir evden evvela bir gramofon sesi, sonra bir çığlık duyulur. Bir adam evin camlarını kırar. Bir erkek bir polise bir hava gazı lambasının ışığında cebindeki bütün parasının aşırıldığından şikayet eder. Mahalle sessiz karanlıktır. Ama evlerin içinde, hatta bazı ağaçların arasında hayat fıkır fıkır kaynamaktadır. İki insanın dudak dudağa verdiği büyük esrarengiz saatlerde bir sarhoş sesinden ürken genç aşıklar kaçarlar. Bekçi sevişenleri inadına rahatsız eder. Kimse öpüşmesin artık der gibi düdüğünü öttürür. Gülizar öyle acı bir sesle, kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar der ki, aşağıdan mamanın kart oğlan sesi, zibanın bülbülü de susmak bilmez ki karşılığını verir, mangalı karıştırır, haykırır. Susacak mısın sen kart sesli karı? Gülizar ana avrat karıştıran bir küfür savurur. Dost ayakkabılarını giyerken fırlar. Bana mı söyledin ulan ola kırdıyı? Sana neye söyleyeyim be delikanlı? Bana söyledin, bana söyledin. Yok yahu, sana söylemedik be, aşağıdaki koca karıya. Aşağıdaki koca karıya buradan laf atılır mı kahpe? Değil sana be. Bana dedin, de erkek sen bir daha. Ulan sana söyledim be, ne olacak? Herif tükürür gibi bir tuh dedikten sonra, bana ha, bana. Benim anama kimse lakırdı söylememiştir. Senin de, evinin de, mamanın da, koca karının da. Para vermemek için uydurulan bu bahaneden sonra Çamur Şaban kapı dışarı edilir. Gülizar mamaya, ben biliyordum onun ne çamur olduğunu ya, bana çık diye sen söyledin. Bir başkası teşrif ederse ben hakkımı alırım. Para almak benim vazifem değil ki, siz alacaktınız. Sus orospu, ben seni bilmez miyim? Kim bilir herife ne söyledin? Senin ağzın ne çirkeftir ben bilmez miyim? Geçen gün bedava ciğer verdiği zaman da iyi çocuktur diyordun bana ama. Şimdi kötü mü oldu? Hadi geç, bize sökmez o. Gülizar bir ufacık delikanlının empremesini çekmesine sinirlenmiş. Dur ulan be, vay anasını. Bu da hep sinirlendiğim zaman yılışır be. Ah bu ziba sokağı. Ne zaman sevgilimi evine bırakıp yokuş yukarı çıkmaya savaşsam, yolumu şaşırır bu sokağa saparım. İçimi bir külhan beylik havası sarar. Ah anam derim birisine. O kaşlarını kaldırır, başka evin penceresindeki bir arkadaşına aspilav koy diye bağırır. Biraz sonra ben pişman olmuş, arkama bakmadan giderken sesini, adeta masum sesini işitirim. Bob Steele gelsene, hani ah anam diyordun. Sevgilimin evi çok aşağılarda kalmıştır. Sevgilimin evine daha girmemiştim. Onu Ziba sokağına muvazi bir yokuştan indirir, sel yatağına varırdık. Kaldırımsız, dükkanları kapanmış, gündüz gözüyle hiç görmediğim bir Anadolu kasabası haliyle uzayan bir ana caddeden geçerdik. Dükkanların ve çarşının bittiği yerde ondan ayrılırdım. Vangelistra Kilisesi önümde bir hayalet haliyle uykusuz bakar. Çarşının bittiği yerde birdenbire peyda olan kocaman bir karanlık meydandan onun silinip kaybolduğunu, yine gözüküp bir aralığa saptığını, bir ışığın yavaş yavaş gösterdiği meydanın ortasına yığılmış küçücük barakaları gözlerim karanlığa alışınca fark ederdim. Birkaç gün için yapılmış, yarın başka bir memlekete, başka bir işe gidecek bir muhacir işçi kafilesi, evlerine benzeyen bu meydanda uzun müddet kalırdım. Düşünürdüm. Evine artık girmiştir, fistanını çıkarmıştır. Çarmıhtaki İsa'ya göğsünde bir çarmıh yaparak belki derhal uyumuştur. İşte uyuduğunu düşünerek dönerim. Her zaman da yolum bu Ziba sokağına düşer. Ne hoş yüzlü bir kahveci vardır sol tarafta. Bir dört yol ağzında kadınlarla birlikte oturulan, güzel kahve pişirilen, menekşelerden biçilmiştir şalvarı şarkısı çok söylenen bir kahve. Kahvenin içinde bir adam. Belki de bir orospuyu deliler gibi seven delikanlı budur. Köpekli adam yazısından birçok yerlere atladı. Niye okumuyorsun diye sordum. Öyle bir işaretle cevap verdi ki, buralarını kötü mü buluyordu yoksa okumak mı istemiyordu anlayamadım. Bir aralık o kalkınca, artık gizli şeyleri okumaya adet ettiğimden midir nedir, alıp okudum. Şöyle bir pasaj vardı. Sevgilisiyle bir kavga sonunda karakollara düşmüş, sevgilisini dövmüş. O pasajları ben de atlıyorum. Çünkü dostumu böyle çırılçıplak soymak hatırasına hürmetsizlik olacağından bütün bunları şiddetli ihtirasa bağışladığım için yazmıyorum. Yalnız bu parçadan şuraları bana bir tuhaf zihniyeti göstermesi itibariyle enteresan gözüktü de alıyorum. Sonra bir aralık karakola ensesi dümdüz tıraşlı, kumral saçlı, lacivert elbiseli, hoş tavırlı bir delikanlı getirdiler. İsmi Film Hayri'ymiş. Sonralar onu çok iyi tanıdım. Sabıkalı Film Hayri hakkında onun tarafına eğilmeden söz açmama imkan yoktur. Bir sabıkalıyı övmek istemem ama bir sabıkalı beni överse hoşuma gider. Bütün kabahatlerimde aşık oğlandır, kusuruna bakılmaz dediği için mi bilmem, hep onun tarafına meylederim. Hem neden Film hakkında müsamahakar davranmayacakmışım? Film yaptıklarının cezasını bir defa bile çekmemezlik etmedi ki. Bazen başkalarınınkini bile çekti. Film Hayri'ye neden Film demişler orasını pek bilemiyorum. Yalnız çok numaracıdır. İnsanın ağzından girer, burnundan çıkar. Arkadaşları onun ne manzaraları vardır derler. Bir zamanlar sinemalarda bir komik, bir manzara, ondan sonra da dram gösterilirdi. Belki de bu lakap o zamandan kalmadır. Film 35'i aşmıştır ama göstermez. Hapishanede görmeseydim 20 yaşında gözükecektim der. Küçük, çirkin, münasebetsiz bir yüzü vardır. Yalnız küçük gözleri pek sevimli, pek de zekidir. Film Hayri'nin metresi Çamlıcalı Ayşe'nin yüzündeki ustura yarasıyla, Ziba'daki kahveci Las Hasan'ın burnunun yarısı Film tarafından manzarası iyi olmadığı için kesilmiştir. Film fena rejisör değildir. Sanki dünya yüzündeki bütün sakatlıkları, namussuzlukları o düzleyecek, o namuslu edecektir. Birçok evin camları onun tarafından kırılmıştır. Evler hava alsın, içeriye biraz temiz hava girsin diye bu işi yaptığını karakolda söylemiş, imza atamadığı için parmağını kağıda basmıştır. Yalnız Beyoğlu'ndaki sinemada bir ceketin ceplerini karıştırdığını 100 defa inkar etti. Bana, ağabey dedi, Ayşe'nin başına yemin ederim ben yapmamıştım. Doğru doğru, güzel bayan pastanesinden hani o çok ayaz yapan kışta bir palto aşırdım, doğru. Filmin bunları yapmaması daha doğruydu. Ama madem ki yaptı, madem ki bir seneye yakın yattı, cezasını çekti.
Ayrım sonu.